Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatü selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 18 İsvan 1399, Hicri Kameri 24 Recep 1442 ve Miladi 8 Mart 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından bu programları dinleyeceksiniz.
Din alemi Sayın Fatih Yanar ile İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam İnkılabı'nın ikinci adı üretimde atılan isimli programlarımızı dinleyebileceksiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gelecek yıl koronayı yeneceğiz açıklamasında bulundu. İran donanmasına yerli hovercraft aracı teslim edilecek. Komutan Selami, direniş yolunda hiçbir nokta gevşememeli dedi. Garib Abadi, İran'ın uyuşturucuyla mücadelesi gerçek bir mücadele olduğunu belirtti. İran Büyükelçisi Irak Maliye Bakanı ile görüştü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada gelecek sene koronanın yenileceği ve turizm sektörünün de canlanacağı yıl olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani video konferans aracılığıyla katıldığı törende Hicri Şems'i 1400 yılında İran milletinin koronavirüs ile mücadele süreci ve düşmanların ekonomik savaşında büyük başarılarına imza atacağını temenni etti. Hükümetinin en önemli girişimlerinden birinin demir çelik zincirine geliştirmek olduğunu da söyleyen Ruhani, 8 senede bu demir çelik üretiminin 2 kat arttığını ifade etti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında kültürel varlıklar alanında projelerin açılışına işaretle bu projelerin oldukça büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Ruhani ayrıca gelecek sene turizm sektörünün canlanacağını da temenni etti. Ruhani önümüzdeki sene dışarıdan yeteri kadar korona aşısının da ithal edileceğini ve yurt içinde üretilen aşının buna ekleneceğini belirterek enfeksiyon zincirini kırabileceklerini de temenni etti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla çalışma ve kooperatif ve kültürel varlıkları, turizm ve el sanatları bakanlıklarına ulusal projelerin açılışı yapıldı. Yatırım değeri 15 bin milyar tümenden fazla olan söz konusu projeler, bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin video konferans aracılığıyla katıldığı törende görücüye çıkarıldı. Sosyal, kültürel ve kooperatif alanlarında olan bu projelerin faaliyete başlamasıyla 13.158.000 kişi için istihdam fırsatı sağlanmış oluyor.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lahri bugüne kadar İran'da 1.698.005 kişinin koronavirüse yakalandığını, 1.449.350 kişinin ise iyileştiğini belirtti. Sözcüler son 24 saatte 99 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 60.786'ya yükseldiğini, 1.449.350 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek vakalardan 3.685'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1.449.350 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Lari, ülkede şimdiye kadar 11.337.942 koronavirüs tanı testi gerçekleştirildiğini belirtti.
Dışişleri Sözcüsü Amerikan yönetimiyle hiçbir temasımız olmadı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirirken Amerika ile doğrudan veya dolaylı hiçbir temasın olmadığını belirtti. Afganistan konusunda İran'ın Amerika ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soruya Hatipzade ne nükleer anlaşma ne de diğer konular hakkında Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir temasımız olmadı ve olmayacak yanıtını verdi. Hatipzade, İran'ın Birleşmiş Milletler'de düzenlenmesi beklenen Afganistan konulu toplantıya katılım için herhangi bir davet almadığını açıklayarak, Afganistan'a ilişkin görüşümüz dostluğa dayanıyor. Afganistan bizim için çok önemli ve pazarlık konusu değil, dedi. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in İran kısa süre içinde yapıcı ve somut bir eylem planı sunacak şeklindeki paylaşımı hakkında Hatipzade, nükleer anlaşmada kalan taraflarla yakın görüşmelerimiz var. İran'da söz konusu anlaşma ile ilgili bazı konular değerlendiriliyor. Zarif'in tweet'i de buna dayanıyordu. Konu sonuca vardıktan sonra detaylar açıklanacak ifadesini kullandı. Sözcü Hatipzade, İran'ın Yemen'deki trajik krizden çok endişeli olduğunu da dile getirerek milyonlarca Yemenlinin içme suyuna ve yiyeceğe ihtiyacı var. Son 6 yıldır İran sürekli olarak ateşkese, serbest erişimin sağlanmasına ve kuşatmanın son bulmasına vurgu yapıyor. Suudi Arabistan bu savaşı çabuk durdurursa hem kendisi ve hem de bölge için yararlı olacaktır. Krizin çözüm yolu diyalog ve siyasi bir çözümden başka bir şey değildir açıklamalarında bulundu. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak'a gerçekleştirdiği ziyareti ise çok önemli olarak nitelendiren Hatipzade, Irak halkının gösterdiği fedakarlık ve ülkedeki en büyük dini mercinin aşırılık, dış komplolar ve tehditlere karşı aldığı tedbirler sayesinde bugün güvenli bir liman haline gelmiştir. Bu ziyaret barış dolu ve güvenli Irak mesajı vermiştir değerlendirmesinde bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hazadi önümüzdeki yılda ülkede üretilen hovercraft aracının deniz kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hazadi bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada inşallah önümüzdeki yılda ülkenin ilk yerli hovercraft aracı deniz kuvvetlerine teslim edilecek dedi. Amiral Hazadi, İran ve Rus donanmalarının Şubat ayında Uman Deniz ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlediği ortak askeri tatbikata ilişkin bu tatbikat ülke ve dünya basında geniş yankı buldu. Bu hem ülke hem de silahlı kuvvetler için çok etkili ve umut vericiydi. Ortak tatbikat dost ve komşu ülkelere barış ve dostluk mesajı verirken düşmanlarımıza da İran'ın gücünü göstermiştir ifadelerinde bulundu. İran ve Rusya tarafından düzenlenen denizcilik güvenliği kuşu adı verilen tatbikat 2 gün sürmüştü.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami direnişin bir yol olduğunu belirterek bu yolda hiçbir noktanın gevşememesi gerektiğinin altını çizdi. Bugün Senendej'de düzenlenen direniş ve cihat edebiyatı konulu bir toplantıda konuşan Tümgeneral Selami, İran milletinin direniş yolunda hiçbir hata yapmadığını, çünkü İslam İnkılabı rehberinin yönlendirmesiyle hareket ettiğini vurguladı. Tümgeneral Selami, Yüce İslam Peygamberinin insanlığın Tağutun tutsağı ve köleliğinden kurtulmanın da sağladığına ve kutsal biset olayına işaretle, Yüce İslam peygamberinin bisetin dünyada büyük imparatorlukların çökmesine yol açtığını vurguladı. Tüm General Selami sözlerinin devamında İran milletinin geçen 40 senede gösterdiği müstesna direnişine dikkat çekerek İran milletinin bu direniş sayesinde parlak başarılara imza attığını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Viyana temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucuyla mücadelesinin gerçek ve yüce insani ve ahlaki değerlere dayalı bir mücadele olduğunu belirtti. Garibabadi, Viyana'da düzenlenen uyuşturucuyla mücadele konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası kazanımları ve girişimleri toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın bitkisel uyuşturucu maddelerinin en büyük üreticisi olan ülkeyle komşuluğu yüzünden başka ülkelerden ziyade bu küresel sorunuyla uğraşıp etkilendiğini belirterek, İran'ın uyuşturucuyla mücadelede bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlenmesine her daim vurgu yaptığını kaydetti. Uyuşturucu ile mücadele yolunda İran'ın 3800 şehit ve binlerce yaralı verdiğine dikkat çeken Büyükelçi Garibabadi, buna ilaveten İran İslam Cumhuriyeti maddi olarak büyük bedel verdiğini ve tek başına dünya ülkelerinin tamamından uyuşturucu madde ele geçirdiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi İraj Mescidi, Irak'ta tarafla ülkesinin alacakları için yürüttüğü istişarelerin devamında Irak Maliye Bakanı ile görüştü. Irak Maliye Bakanı Abdülemir Allavi ile görüşen mescidi, İran'ın Irak borçlarının nasıl alınması konusu dahil iki ülke arasında siyasi atmosferi ele aldı. Irak Maliye Bakanı da bu görüşmede Irak'ın İran'la borçlarını ödemeye öncelik verdiğini belirterek bu bağlamda gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi. İran Irak'a doğalgaz ve elektrik satıyor. İran ve Irak banka yetkilileri son aylarda defalarca İran'ın Irak'taki paralarının serbest bırakılması konusunda görüş tahtesinde bulunmuştur.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi, ülkede ulusal diyaloğun başlaması ve barışın pekişmesi için bölge ülkeler arasında işbirliği için bir plan sundu. Papa Francis'in Irak'a tarihi ziyaretinin son bulmasının ardından yaptığı bir konuşmada Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi bu ziyareti ülke tarihinde parlak ve dönüm noktası bir ziyaret niteleyerek bu ziyaretin Irak milletinin özü ve kimliğini dünyaya gösterdiğini ve Papa'nın mesajı ile Irak milletinin isteğini dünyaya duyurduğunu belirtti. Irak'ın bölge ve dünyadaki doğal konumuna yeniden kavuşması için hükümetin çalıştığını söyleyen Irak Başbakanı, ülkede ulusal diyaloğun başlaması ve barışın pekişmesi için bölge ülkeler arasında işbirliği için bir plan sunduğunu açıkladı. El-Kazemi, Irak'ın tüm komşuları, kardeşleri ve dostlarını bölge ülkeler arasında işbirliği ve barış değerlerini pekiştirmeye çağırdı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 4 gün süren tarihi Irak ziyaretini tamamladı. Kendisini bekleyen uçakla Bağdat'tan ayrıldı. 5 Mart'ta başkent Bağdat'a gelen Papa Francis burada resmi temaslarda bulunduktan sonra Zikar vilayetindeki Antikur kentine giderek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Papa ayrıca Iraklı Şiilerin büyük taklit merciği Ayetullah Sistani ile Necef'teki evinde görüştü. Papa ziyaretin 3. gününde Erbil kentine giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ederken bu ülkede yüksek riskli il sayısı 27'ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta koronaya karşı yüksek riskli il sayısı 17 olan Türkiye'de bu hafta kırmızı il sayısı 27'ye yükseldi. Türkiye'de aşamalı normalleşme planının ikinci aşamasına geçilmeden önce koronavirüs vaka sayısında artış yaşanıyor. Dün itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 129.299 COVID-19 testi yapıldı. 11.187 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 65 kişi hayatını kaybetti. Dün paylaşılan Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 129.299 COVID-19 testi yapıldı. 11.187 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 65 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 735 oldu. Son 24 saatte 7.785 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.623.924'e yükseldi. Test sayısı 34.122.851'e ulaştı. Vaka sayısı 2.780.417 vefat sayısı ise 29.030, ağır hasta sayısı 1.261 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3.6, yatak doluluk oranı %49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise %63.2, ventilatör doluluk oranı %28.3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filasyon oranı %99.9 olarak kayda geçti.
Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin milletvekilleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için derhal tahliye edilmeli kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa Parlamentosu'na önerge verildi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin milletvekilleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Demirtaş için derhal tahliye edilmeli kararının uygulanması nedeniyle Avrupa Parlamentosu'na önerge verildi. 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'na önerge verildi. Parlamentoya önergeyi veren Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi Evin İncir, Fırat Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Demirtaş'ın siyasi nedenlerle tutuklandığı için serbest bırakılması gerektiğini savunurken, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygı göstermesini bekledik ama Türkiye bağlayıcı olan mahkeme kararına uymayı reddetti. Bu nedenle Ocak ayında inisiyatif alarak Avrupa Parlamentosu'nun karar alması için önerge verdim dedi. İncir önergeye parlamentodaki 705 parlamenterden 590'ın evet dediğini aktardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına şiddete karşı yeni adımlar atacaklarını duyurdu. Mecliste bir komisyon oluşturulacağını ifade eden Erdoğan, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada kadın cinayetleri konusunda Türkiye'yi yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi. Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinden ülkemizdekilerin kat ve kat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir diye konuşan Erdoğan ardından şu görüşleri diri getirdi. Son olarak Samsun'da yaşanan hadise onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclise yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla konuştum. Yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne de diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz. Adalet Bakanım'la konuştum. Sonuna kadar bu işi kolay kovalayacaklar. O malum kişi de tutuklandı.
Ermeni güçleri Dağlı Karabağ'ın güneyindeki çatışma bölgesinde ceset arama çalışmalarını durdurdu. Sputnik'te yer alan bilgiye göre Ermeni güçleri Dağlık Karabağ'ın güneyindeki çatışma bölgesinde ceset arama çalışmalarını durdurdu. Ermeni tarafı ateşkes ilan edilmesinin ardından savaş alanlarından toplam 1490 ceset çıkarıldığını duyurdu. Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçleri çatışmalar sırasında 1746 milisin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise çatışmalarda Azeri tarafından 2783 askerin hayatını kaybettiği, yüze aşkın sayıda askerin de kaybolduğunu bildirmişti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşine yapılan koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan ikilinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. El Meyadin'de yer alan haberde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşine yapılan koronavirüs testlerinin de pozitif çıktığı açıklandı. Suriye resmi makamlarından yapılan açıklamada Suriye Devlet Başkanı ve eşi Esma Esad'ın sağlık durumunun iyi ve istikrarlı olduğu ve 2 veya 3 hafta sürecek olan evde karantina döneminde çalışmalarına devam edecekleri bildiriliyor.
İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, Uluslararası Kızıl Hac Komitesi temsilcisi Katrina Reins ile bir araya gelerek Yemen'deki gelişmeleri görüştü. İrlu görüşmede Katrina Reins'ten uluslararası topluma Yemen halkına yönelik kuşatmayı kaldırması için baskı yapmasını isteyerek kuşatmanın Yemen halkının hayatının tüm alanlarını etkilediğini ve dünyanın en büyük insani krizine neden olduğunu vurguladı. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi temsilcisi Katrina Reins de Yemen halkının sorunlarını hafifletme çabalarını sürdürmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref geçtiğimiz günlerde İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu ile yaptığı görüşmede Sana'nın adilane bir barışın sağlanması için herhangi bir çağrıyı olumlu karşılayacağını bildirmişti.
Yemen İnformasyon Bakanı Fehmi Yusufi yaptığı açıklamada Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Petrol firması Aramco'ya saldırısını Yemenli güçlerin Suudi Arabistan topraklarında herhangi bir noktayı hedef alma gücüne sahip olduğuna dair açık mesaj taşıdığını belirtti. Yemenli Bakan El Alem televizyonunda yaptığı açıklamada Aramco'ya saldırının Suudi Arabistan'ın Yemen'in yerleşim bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarına yanıt niteliğinde olduğunu, bu saldırının Yemen'in yasal hakkı olduğunu kaydetti. Yemen İnformasyon Bakanı Yemen füzelerinin Suudi Arabistan'ın toprak derinliklerine kadar ulaşmasının Suudi Arabistan'ın tüm savunma sistemlerinin işe yaramadığını gösterdiğini vurguladı. Yemen birlikleri son günlerde Suudi Arabistan'ın Ras et Tenure limanındaki Aramco tesisiyle Demman bölgesindeki bazı askeri hedefleri 14 İHA ve 8 balistik füzeyle hedef aldı.
Ve son haberimiz Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani'nin Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'den ikili ilişkileri güçlendirmeye ilişkin bir mesaj aldı. Katar resmi ajansı Kanada'dan yer alan habere göre El Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al-Suud'u başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti. Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Katar Emiri Tamim'e Suudi Arabistan Kralı Salman'ın mesajını iletti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Azeri askerlerin Ermenistan'ın olası askeri girişimine karşı teyakkuzda bulunması etrafında. Ermenistan'da Paşinyan yönetimine karşı halk gösterileri aralıksız devam ederken yeniden Azeri ve Ermeni güçler arasında çatışmanın başlayabileceği bölge basının gündemine düştü. Ermenistan'da gösteriler devam ederken Azerbaycan Cumhuriyeti askeri komutanları da bu ülkenin askeri birliklerine Ermenistan sınırlarında teyakkuza geçme talimatı verdi. Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Edvard Sharmazonov, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni sınırda gerilimi tırmandırmak suretiyle Karabağ barış müzakerelerini etkilemeye çalışmakla suçladı. Temas hattında Azeri ve Ermeni birlikler arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı internet sitesi İngiltere'nin Bakü Büyükelçisi'nin Azerbaycan Savunma Bakanı General Zakir Hasanov ile görüştüğünü duyurdu. Görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı sözde Karabağ Özerk Cumhuriyeti yetkililerinin batılı ülkelere giderek bu ülkelerin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmemesinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermenistan'ı Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullahova bu bağlamda yaptığı açıklamada Ermeni askerlerin gizlice Laçin koridoru üzerinden getirilerek zorla Azerbaycan bölgelerine konuşlandığını duyurdu. Azeri yetkililerin son açıklamaları Ermeni askeri güçlerin temas hattında yeniden hareketlendiğini gösteriyor. Kuşkusuz böyle devam ederse Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan güçleri arasında yeniden savaş çıkacaktır. Burada iki ülkenin de milliyetçilik atmosferi hızlı biçimde güçlenmekte. Güney Kafkasya uzmanlarından Arkady Dobnov bu bağlamda şunları kaydetti. Mevcut koşullarda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'da her askeri ve siyasi kanat ve grup kendini anavatanlarını savunup yurtsever olduklarını göstermeye çalışıyor. Bu da bölgede gerilimi tırmandırabilir. Ermenistan'da Karabağ Barış Anlaşması'na karşı çıkanlar Azeri askeri güçlerin önceki temas hatlarına dönmeleri gerektiğine ve Karabağ Barış Anlaşması'nın Minsk grubunun batılı ülkelerin katılımıyla imzalanması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Amerika ve Fransa bilindiği üzere Rusya ile birlikte AGİK Minsk grubunun eş başkanlarını oluşturuyor. Bu iki ülke arabuluculuk rolü ifa eden Rusya'nın gözetiminde imzalanan Karabağ Barış Anlaşması'na karşı çıkarak Minsk grubunun her üç eş başkanı olarak Amerika, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla Ermenistan ve Karabağ Ermenilerinin menfaatlerini gözeten başka bir anlaşmanın imzalanmasını istiyorlar. Amerika ve Fransa'nın 10 maddeli Karabağ Barış Anlaşması'na karşı çıkması, Ermenistan halkının da aynı anlaşmayı reddetmesinde etkili olmuş ve onları tahrik etmiş bulunuyor. Bu nedenle Rusya'nın arabuluculuğu ile imzalanan Karabağ Barış Anlaşması'nın sonuçlanması pek beklenmiyor. Rusya, Amerika ve Fransa'nın dışlamasının yanı sıra İran gibi bölgedeki bağımsız ülkelerin Karabağ Barış Anlaşması sürecine katılmasına müsaade etmemiştir. Bu durum Rusya'yı batılı ülkeler karşısında göreceli olarak yalnızlaştırmıştır. İran İslam Cumhuriyeti her daim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanında durup yeni süreçte Karabağ'ın yeniden inşa sürecine yardım etmeye hazır olduğunu bildirmiştir. Ancak mevcut durumda İran aktif taafsız politika izlemekten başka çaresi yoktur. Konuyu toparlayacak olursak şunu ifade etmeliyiz ki Rusya'nın Batılı ve NATO üyesi ülkelerin varlığından duyduğu endişesi yüzünden Karabağ Barış Anlaşması minimum bölgesel ve küresel katılım ile yapılmış olduğundan Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan ile yeniden savaş çıkabileceğinden endişe duymakta ve askerlerini yeniden teyakkuz haline geçirmektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Suudi Arabistan'ın Bahreyn'deki varlığının 10. yılı etrafında. Bahreyn'de halk kıyamının başlaması üzerinden sadece bir ay geçerken Suudi Arabistan kendi askerlerini halk gösterilerine bastırmak için Bahreyn'e gönderdi. Bahreyn'de Ali Halife rejimine karşı halk kıyamı 14 Şubat 2011 tarihinde başladı. İtirazların başlamasının ardından Ali Halife rejimi Suudi Arabistan'dan Bahreynli protestocuları bastırmak için yardım talebinde bulundu. Ali Suud rejimi de ada kalkanı planı çerçevesinde kendi askeri güçlerini Bahreyn'e gönderdiğini ileri sürdü. Oysa ada kalkanı planı Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerine dış saldırılara karşı savunmak için yapılmış bir anlaşmadır. Suudi Arabistan'ın Bahreyn'deki askeri varlığı üzerinden 10 sene geçti ancak bu askeri varlığın sonuçları nedir? Ali Halife rejiminin baskıcı siyasetlere ve ecnebilere olan yoğun bağlılığı Bahreyn halkını adeta bıktırmıştır. Bu yüzden Bahreyn halkı zorba ve despot rejiminden kurtuluncaya ve halkçı bir hükümetin ülkede kurulmadı ve ecnebi işgalci güçler ihraç edilmedikleri müddetçe gösterilerin devam edeceğini vurguluyorlar. Bahreyn halkının Ali Halife rejimi tarafından bastırılma siyasetine yoğunlaşması ile birlikte son zamanlarda diğer Arap rejimlerin halkçı hareketi bastırmadaki katkıları daha da aydınlığa kavuşuyor. Amerika basınında New York Times, Bahreyn yönetiminin 2011 yılından başlayan halkçı gösteriler sırasında halkı bastırmak için Birleşik Arap Emirliği ve Arabistan'dan en az 10 milyar dolar para yardımı aldığını yazdı. Bu arada Suudi Arabistan Mayıs 2012 tarihinde Ali Halife rejimiyle güvenlik işbirliğinde oldu. Bunun ise Bahreyn'in sömürülmesinin en bariz göstergesi olduğunu duyurdu. Bu yüzden Bahreyn muhalefeti de ülkenin Ali Su tarafından işgal edildiğini belirtti. Bahreyn halkı, Arabistan'ın kendi ülkelerine askeri çıkarma yapmasını ülkelerin Arabistan tarafından açıkça işgali şeklinde değerlendirerek daha ciddi ve azimli olarak Ali Halife rejimine karşı muhalefetlerini sürdürüyorlar. Bu arada Ali Halife ve Ali Suud rejimleri çeşitli bahaneler ve açıklamalar ile Bahreyn'deki işgalci varlıklarına hukuki ve yasal temeller uydurmaya çalışıyorlar. Fakat Arabistan güçlerinin Bahreyn topraklarındaki askeri varlığının hiçbir hukuki temeli dayanmazken uluslararası ilişkilerde de hiçbir açıklaması yoktur. Arabistan ve Bahreyn rejimleri Bahreyn halkının kıyamını bastırma bağlamında söz konusu askeri işbirliğini Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin Ada Kalkanı projesi çerçevesinde haklı çıkarmaya çalışırlar. Fakat bu görüş kesinlikle kabul edilemez. Zira Ada Kalkanı projesi Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerden her birinin saldırıya uğraması durumunda geçerlidir. Fakat Bahreyn gelişmeleri ülke halkının Ali Halife despot rejimine karşı itirazı ve bir iç meseledir. Birleşmiş Milletler bildirgesinde ve de diğer uluslararası konvansiyonlar veya uluslararası hukuk kurumlarının tüzüklerinde hiçbir ülkenin başka bir ülkenin kendi halkını da bastırmak için müdahale hakkına da dair tek bir madde veya hatta tek bir bent bile bulunmuyor. Üstelik ülkelerin bağımsızlık milli hakimiyetiyle ülkelerin iş işlerine karışmama ilkesi temel alınarak vurgulanmıştır. Bahreyn gelişmelerinde Ali Halife rejiminin bağımlı mahiyetinin daha da gün yüzüne çıkmasıyla Bahreyn halkı ülkelerinin siyasi düzeninde temel değişikliklerin yapılması ve Arabistan ile Birleşik Arap Emirliği ve Batı'nın işgalcilik ve müdahale girişimlerine karşı mücadelede daha da azimli olduklarını gösteriyor.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, 6. İmam'ın oğlu olan ve Kazım lakabıyla tanınan İmam Musa bin Cafer aleyhisselam hicretin 128. yılında doğdu ve 183. yılında hapiste zehirlenerek şehit edildi. O Hazret babasının şehadetinden sonra Allah'ın emri ve geçmiş imamların vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı. Biz de o Hazretin şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz bugünkü sohbetimizde. Din alimi Sayın Fatih Yanar bizim bugünkü sohbetimizde, telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Şimdi hocam bu münasebetle Tahran Radyosu olarak başta matem gününün asıl sahibi ve imamet nurunun son halkası Hazreti Mehdi'ye ve efendim onun yeryüzündeki tek naibi Veli Emre Müslemin'e başsağlığı dileyerek başlıyoruz sohbetimize. O Hazretin yaşamı ve hayatı ile ilgili sizin görüşlerinizi istirham ediyoruz efendim.
Öncelikle içinde bulunduğumuz bu matem günü ve Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 7. yıldızının sönüşü ve şehadeti günü dolayısıyla tüm Müslüman kardeşlerime ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına tesliyet ve taziyelerimi sunarak başlıyorum sohbetime. İmam Musa Kazım aleyhisselam, değerli babası İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın büyük ilmi mektebinde o yüce şahsiyetin talim ve terbiyesinde ahlak, cesaret, istikamet ve adalet simgesinin en yüce mertebelerine ulaştı. İmam Musa Kazım aleyhisselam 35 yıla yakın Müslümanların imameti görevini sürdürdü ve değerli ömrünün kısa bir bölümünü de sürgün ve hapiste geçirdi. O Hazret imamet döneminde Abbasi hükümdarları Ehl-i Beyt'e yönelik baskı ve zulümlerini en doruk noktasına ulaştırmıştı. Abbasi hükümdarlarının fasit siyasi ve iktisadi düzeninin Müslümanlara hakim olduğu dönemde halkı mevcut iktidarın zulüm ve baskılarına karşı aydınlatıp ve de Abbasi hükümdarlarının izlediği yolun İslami değerlere ters düştüğünü açıklayarak fasit ve zalim iktidarın karşısına geçti. Halkın o Hazretin yüce fazilet ve sonsuz ilim deryasından haberdar olmasını ve faydalanmasını istemeyen Abbasi halifesi yani Harun-u Reşid o Hazreti zindana atarak Hicri Kameri 183 yılında zehirleterek şehit etti. Musa-i Kazım Hazretleri Resulullah Efendimizin yüksek nesebine sahip olan Ehl-i Beyt'in en büyüklerindendir. Nurlu kalbine akıp gelen ilmin ve feyizlerin çokluğu akıl ve dil ile anlatılamaz zaten. İnce marifetleri bildiren sözleri, nükte ve latifeleri çok meşhurdur. Hikmetli sözlerinden biri şöyledir. Buyurdular ki, arkadaşlık ettiğin biri önceleri hali haline uyar. Sonraları kalbine sıkıntı verirse hemen kendine bak. Kendi eğriliğini anlarsan hemen tövbe et. Doğru olduğunu anlarsan bilesin ki o arkadaşın yoldan sapmıştır. Bu durumda dur. Biraz düşün, hemen ondan ayrılma, onu yalnız başına bırakma. Cenab-ı Hak tarafından bir düzelme gelinceye kadar bekle. Efendim Musa-i Kazım Hazretleri'nin yaşadığı devirde maalesef birçok haksızlıklar yapılmıştır. Zamanın sultanları tarafından birkaç kere hapse atılmış ve hapisteyken şehadete ermişlerdir. Halbuki dünyaya düşkün olmayıp züht ve takvası çoktu. Affı ve ihsanı, kerem ve cömertliği ile meşhurdur. Medine-i Münevvere'de otururdu. Siyasete hiç karışmadığı halde Abbasi halifelerinden Muhammed Mehdi kendisini Medine'den Bağdat'a getirterek hapsetmişti. Bir müddet sonra Hazreti Ali'yi rüyasında görüp kendisine Kur'an-ı Kerim'den mealen demek ki iradeyi ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını kesip atacaksınız buyurulan Muhammed Suresi 22. ayeti kerimesini okudu. Bunun üzerine ertesi gün hemen Musa-i Kazım'ı hapisten çıkararak kendisine ve evlatlarına karşı isyan etmeyeceğine yemin etmesini teklif etmiş. İmam-ı Musa-i Kazım da bu işi asla yapmam ve şanıma da yakıştırmam buyurunca doğru söylediğini tasdik etmiş ve bu teminat üzerine Medine'ye dönmesine izin vermişti. Sonra halife Harun Reşid 795 yılında Umre'den dönerken Medine'ye uğramış, İmam Hazretleri'ni yanına alıp Bağdat'a getirmiştir. Ardı arkası kesilmeyen hadiselerin yatışması, sona erdirilmesi düşüncesiyle onu tekrar hapsettirmiştir yani zaten. Bağdat Tarihi kitabının yazarı Hatib-i Bağdadi'nin rivayetine göre ölünceye kadar hapiste tutmuştur. Diğer bir rivayete göre Harun Reşid'de gördüğü korkulu bir rüya üzerine onu hapishaneden çıkarıp Medine'ye göndermişti. Ancak Bağdat'ta vefat etmiş olması Hatib-i Bağdadi'nin rivayetini kuvvetlendirmektedir. Hatta zehirletilerek vefat ettiği de rivayet olunur. 7 sene zindanda kaldı. Hapishanedeyken Harun Reşid'e yazdığı mektupta şöyle dedi: "Benden bela ve musibet son bulmayacak. Buna karşılık sen de daima rahat ve genişlik içerisinde olacaksın. Yalnız şunu unutma ki sonu gelmeyen ahirette sen de ben de gideceğiz. Abbasi halifelerinden olan Harun-ı Reşid, imamın Müslümanlar arasındaki etkisinden dehşete kapılarak devletin güvenliğini korumak adıyla, gerçekte ise kendi egemenliğini korumak için imamı yakalatıp gizlice Medine'den Bağdat'a getirerek zindana attı. Zalim yöneticiler imamın da kendileri gibi maddi ve şehvani meselelerden etkileneceğini sanarak sarayla ilişkisi olan kötü bir kadını imamı etkilemek için o hazretin bulunduğu zindana gönderdiler. O kadın imamın ona hiçbir surette teveccüh etmeyeceğini ve Allah karşısındaki huzu ve huşuğunu razı niyazını görünce o da tövbe edip Allah'a yöneldi. Musa-i Kazım Hazretleri yüksek bir alim ve büyük bir velidir. Din bilgilerinde içtihat derecesine yükselmişti. Her ilimde imam, ustad, büyük bir rehberdi. Çok ibadet ederdi. Geceyi hep namazla geçirirdi. Bu hallerinden dolayı kendisine Salih Kul adını vermişlerdir. Tasavvuf ilminde ehli sünnetin göz bebeğidir. Bu ilme ait marifetleri isteyen Müslümanların kalplerine akıtan bir kaynaktır. Resulullah Efendimizin üç vazifesinden biri de tasavvuf marifetlerini, bilgilerini öğretmek ve kalplere yerleştirmekti. Bu vazifeyi kendisinden sonra dört halifesi tam olarak yerine getirdiler. Dört halifeden sonra İslamiyet her yere yayılmış ve Müslümanların sayısı çoğalmıştı. İslam alimleri Resulullah'ın vazifelerini yerine getirmekte aralarında vazife taksimi yaptılar. Kelam, akaid, iman bilgilerini mütekellimin adı verilen alimler yaydılar, öğrettiler. Fıkıh yani amel, ibadetleri ve işleri öğreten alimlere fukaha denildi. Tasavvuf bilgilerini de 12 imam ve diğer tasavvuf alimleri öğretip kalplere akıttılar. 12 imamın her biri ehli sünnet itikadındaki Müslümanların göz bebeği olmuştur. Onları ve bu aileye mensup olanların hepsini sevmeyi, dünya ve ahiret saadetlerinin sermayesi bilmişlerdir.
Fadi Hocam, katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Size de başarılı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Fatih Yanar bizim telefon hattımızda uzman konuğumuz idi. Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili görüşler ve analizler dinlenmiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi'nin Amerika ve Avrupa'yı İran'ın onlara sunduğu fırsat kapısının ebediyen açık olmayacağı konusunda uyarması, İran-Irak Ortak Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Seyyid Hamid Hüseyin'in İran'ın Güney Kore, Umman ve Irak bankalarındaki döviz kaynaklarından 3 milyar doları serbest bırakıldığını açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İran'ın Suriye'nin teknoloji piyasasındaki önemli konumunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Settari'nin danışmanı Perviz Kerem'i, İran'ın Suriye'nin teknoloji piyasasında konumu istikrara kavuştuğunu belirtti. İran'dan teknolojik bir heyetin Suriye yaptığı ziyarete işaret eden Kerem'i, bu ziyaretin Suriye'de faaliyet yürütmek ve bu ülkeye ihracat yapmak isteyen İranlı bilim tabanlı firmalara destek doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. İranlı firmaların Suriye'nin teknoloji piyasasında faaliyet yürütebilecek güce sahip olduklarını kaydeden Kerem'i, Suriye'nin bu piyasası İran ürünleri için uygun bir fırsat olduğunu kaydetti. Kerem'i ayrıca Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorina Settari'nin Suriye ziyaretine değinerek, bu ziyaretin amacı İranlı bilim temelli firmaların Suriye'de faaliyet yürütmeleri için uygun zemin oluşturmaktan ibaret olduğunu ifade etti. İranlı 40 kadar bilim tabanlı firmanın temsilcilerinden oluşan bir heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Settari'nin başkanlığında Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Settari, Şam'da Suriyeli bazı bakanlar ve iş adamlarıyla görüştü ve iki ülkenin ikinci ticari ve teknolojik oturumuna katıldı. Settari ayrıca İran'ın Suriye'de yenilikçilik ve teknoloji ihracatı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
İtilat gazetesinde IŞİD terör örgütünün Felluce'deki cellatının yakalanması, Suudi Savaş İttifakı uçaklarının Yemen'de sivil alanları bombardıman etmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi siyasi büro üyesi Muhammed Bahiti, pazar akşamı bu hareket üyelerinin Umman'da Amerikan heyetiyle görüşmenin doğrudan yapıldığı yönündeki haberi reddederek görüşme ortamının da olumlu olmadığını bildirdi. İran'ın bildirdiğine göre Ensarullah Hareketi siyasi büro üyesi Muhammed Bahiti, söz konusu görüşmeyle ilgili açıklamasının devamında görüşmenin üçüncü taraf ve Umman'ın aracılığıyla yapıldığını duyurdu. Söz konusu görüşme ortamının olumsuz olduğunu kaydeden Bahiti, bunun nedeninin ise Amerika'nın savaşın tek taraflı olarak sonlandırılması yönündeki talebi olduğunu, Ensarullah'ın bu talebi kabul etmediğini vurguladı. Açıklamasının devamında Yemen ordusunun çeşitli savaş teçhizatı üretmedeki kabiliyetine de değinen Bahiti, Ensarullah'ın çeşitli silahlar ve İHA yapımı kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
Hemşeri gazetesinde Amerika'nın dünyada savaşçıl politikalarına dair verileri konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'da bir internet sitesi bu ülkenin 2001 yılından şimdiye kadar dünya halkı üzerine 326 bin bomba ve füze yağdırdığını duyurdu. Söz konusu internet sitesi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bildirileri ve verilerini temel alarak yayınladığı raporda 2001 ile 2019 yılları arasında Amerikan savaş uçaklarının dünya genelinde halkların üzerine 326 bin adet bomba ve füze yağdırdığını, Irak ve Suriye halkının bundan payının 152 bin bomba ve füze olduğunu belirtti. Raporda 20 yıllık bir süre içerisinde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin günlük ortalama 42 bin bomba ve füze yağdırdığı, Afganistan'dan bundan payının günde 20 bomba olduğu kaydedildi. Bilindiği gibi Amerika dünya genelinde en büyük silah ihracatçısı olarak Suudi Arabistan başta olmak üzere demokratik olmayan pek çok ülkenin en büyük silah tedarikçisidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım isimli dizi sohbetimizin 31. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde yeni teknolojiler sayesinde üretimde atılım hususunu ve ekonomik istikrarın ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesini ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından üretimde atılım yeri olarak adlandırılan mevcut Hicri Şemsi yılında Amerika'nın maksimum baskı çerçevesindeki tüm yaptırımlarına rağmen bilimsel ve teknolojik alanlarda parlamaya devam etmiş ve gurur kaynağı olan girişimlerde bulunmuştur. İran'ın son yıllardaki bilimsel büyüme istatistiklerine bakıldığında bu aranda ülkenin hızının ve başarısının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası Web of Science sitesinin bildiğine göre İran 2016 yılında dünyanın önde gelen üstün 208 kadar bilim insanına sahip olmuş ve böylece dünya bilim insanları arasında %1'lik bir paya sahip olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji'den sorumlu yardımcısı Soren Asattari ise bu hususta şöyle diyor. Son 10 yılda İran dünyadaki 34 bilim üreten ülke arasında 16. sırada yer alırken nano bilim gibi alanlarda 4. sırada yer aldı ve dünyada önde gelen ülkeler arasındaki konumunu perçinledi. Günümüzde özellikle bilgi ve bilim tabanlı şirketlerin bazı alanlarda insanların günlük yaşam kalitesinin iyileştirilmesindeki rolü inkar edilemezdir. Bilgi tabanlı şirketler, petrol ve doğalgaz rafinerileri, enerji santralleri ve diğer büyük, orta ve küçük endüstriler ve işletmeler için ekipman tedariki gibi geniş alanlarda faaliyet göstermektedirler.
Nanoteknoloji, inşaat ve tekstil alanında nanon laboratuvar ekipmanları, sağlık ürünleri, kanser önleyici ilaçları, inşaat malzemeleri ve cihazları gibi geniş bir ürün yelpazesinin üretiminde etkili rol oynamaktadır. Nanoteknoloji şu anda 15'ten fazla endüstriyel disiplinde rol oynamaktadır. Tarım sektörü de İran İslam Cumhuriyeti Nanoteknoloji Geliştirme Merkezi için bir öncelik haline gelmiştir.
Nanoteknoloji dünyası atomların ve moleküllerin dünyasıdır ve nanoteknoloji moleküler ve atomik seviyelerde yeni malzemeler, araçlar ve sistemler üretme yeteneği olarak tanımlanır. Bu alanda nano ölçekte görünen yeni özellikleri kullanarak yeni ürünler yaratmaya çalışılır. Nanoteknoloji, sanayi devriminin 4. dalgası ve tüm bilimsel trendlere ve eğilimlere ayak uyduran ve hızla gelişen yeni teknolojilerden biri olarak büyük bir fenomendir. İran'da şu anda 160'tan fazla teknoloji şirketi nanoteknoloji alanında faaliyet gösteriyor ve nanoteknolojiye dayalı 320 ürünün üretilmesiyle bu ürünlerin bir kısmını ihracat aşamasına getirmiştir.
Nanoteknoloji alanında teknoloji yerleştirilmesi açısından bu alandaki gelişmiş ekipmanlar yerli kabiliyetlerden yararlanılarak üretilmektedir. Bu ürünlerin çoğu üniversite ve araştırma enstitüsü tarafından da kullanılmaktadır. Son yıllarda Times sıralamasına göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan İran üniversitelerinin sayısı İslami devrim öncesine göre 18 kadar artmış ve sıfırdan 2018 yılında 18'e ulaşmıştır. Dünya Ekonomik Forumu'na göre İran, STEM mezunları açısından dünyada 5. sırada yer alıyor. STEM diye bilinen disiplinler 4 alanı kapsamaktadır. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik. İran ayrıca mühendis eğitiminde 3. uydu fırlatmada 8. ve nükleer bilim ve fizikte de 14. sıradadır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin Hicri Şemsi 1399 yılını üretimde atılım yılı olarak adlandırmaları, aslında bu istikamette devam eden bilimsel hareketi hızlandırmak ve bilgi tabanlı zemini genişletmek ve güçlendirmek için stratejik ve altın bir fırsat yaratmıştır. Bu doğrultuda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi 21 Farvardin 1399'da İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada gençlere ve akademik kesimlere yönelik şöyle buyurdu. Sorumlulara hem yetkililere hem de bilim ve teknoloji alanında aktif olan gençlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İki şeyi unutmayın. Biri ülke için hayati bir önem taşıyan, ne pahasına olursa olsun peşini bırakmamamız gereken, gerçek anlamda üretimde atılıma yol açacak üretimde atılım sürecini devam ettirmemizdir. Diğeri de altyapı, laboratuvar faaliyetleridir. Tabii ki inşallah gençlerimiz laboratuvar çalışmalarında birçok ihtiyacı karşılamak için çabalarını sürdürecekler.
İran son yıllarda direniş ekonomisi istikametinde ilerleyerek özellikle nanoteknoloji alanında bilgiye ve bilime dayalı ürünler ve üretimi alanında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu yıllarda dünyadaki en hızlı bilimsel büyüme hızı küresel ortalama büyüme oranının 11 katı olarak İran'a aittir. Cumhurbaşkanı Teknoloji Bilim Daire Başkanı Nanoteknoloji Gelişme Özel Sekreteri Dr. Said Serkar, ülkedeki nanoteknolojinin gelişmesi hakkında şöyle diyor. 2000-2001'de İran'da nano tanıtıldığında belki de üniversitelerimizdeki profesörlerimizin onundan daha azı bu teknolojiye aşinaydı ve bu oranda İran'dan her yıl sadece 10 yetkili uluslararası makale yazıyordu. Ancak şimdi ülkede yaklaşık 30 bin kişi nanoteknoloji alanında faaliyet göstermektedir.
Bu yapıcı hamlelerin sonucu yurt içi ihtiyaçları karşılandı ve küresel piyasalara ihraç edilen ürünlerde oldu. Ağır yaptırımlara rağmen bu ileriye dönük hareketin devam etmesi, nanoteknoloji alanında ülkenin bilimsel bir sıçrayıştan ekonomik bir sıçramaya geçişini sağladı ve temelde İranlıların yetenek ve yaratıcılığını gösterdi. Bugüne kadar aralarında Almanya, İtalya, İngiltere, Avustralya, Kanada, Çin ve Güney Kore'nin de bulunduğu 49 ülke İran'ın nano ürünlerine taliptir. Buna rağmen tahminlere göre dünya genelindeki nanoteknoloji piyasalarının toplam 65 milyar dolarlık pastasından İran'ın payı %0.5 kadar olmuştur. Buna rağmen gelecek 30 yılda ülkedeki bilgi ve bilim tabanlı şirketlerin büyümesi ve gelişmesiyle İran ekonomisinin %30 nanoteknolojiden oluşacaktır. Bu da gelişmiş teknolojiler ve bilgi tabanlı faaliyetlerin sonucu olarak ortaya çıkacak bir durumdur.
Nanoteknoloji faaliyetinin de kapsamı çeşitli alanlara da kapsıyor. İran'ın bu piyasadaki payını hızla artırmak için İranlı firmaların büyük ihracat ve küresel piyasalara ve ağlara dahil olmaları yeterlidir. İran'ın planı Hicri Şems'i 1404 yılına kadar bu piyasanın %2'sini elde etmektir. Bilimsel ve Teknoloji Daire Başkanlığı Teknoloji Gelişme Kurmayı Sekreteri Said Serkar bu hususta şöyle diyor. Ülkenin asıl serveti bilgiye dayalı ekonominin gelişmesinin kaynağı olan yaratıcı insan gücüdür. Bu insan gücünün çabaları ve çalışmaları sayesinde İran, Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra dünyada nicelik ve nitelik bakımından en yüksek sıralamaya sahiptir ve Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir konuma da gelebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sona geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin taalim ve terbiyesi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışın ele aldığımız dizi sohbetimizin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde genç çocukların dini terbiyeleri ve Allah'a iman etmelerinin önemini ele almak istiyoruz.
Ergenlik çağı kader belirleyici bir evredir. Özellikle de insanın dini eğitimi ve inancının güçlenmesi bakımından da en önemli evre sayılır. Bu evrede anne, baba ve öğretmenlerin genç çocuğa üretecekleri marif, ahkam ve ahlaki kurallar yavaş yavaş kişiliğine kök salar ve dini kişiliğinin temellerini de oluşturur. Bu arada unutmamak gerekir ki bu evrede göze çarpan sessizlik aslında fırtınadan önceki sessizliktir ve genç çocuk bu evrenin sonlarına doğru buluğa ermeden doğan ani değişim eşiğindedir ve birden bunalım ve huzursuzluk durumları baş göstermeye başlar. Eğer genç çocuğun fikri, duygusal, dini ve ahlaki terbiyesi bu evrede doğru biçimde yerine getirilmezse, ileride çözümlenmesi pek de kolay olmayacak ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir.
Ergenlik çağı insanın inançlarının şekillendiği çağdır. Bu yaşlarda genç çocuk büyük bir merak ve içinden yükselen istekle ideolojik kimliğini bulmaya ve bunun sayesinde yaşam felsefesine kavuşmaya çalışır. Bu evrede genç çocuğun kafasında fikri ve inanç alanlarında birçok soru işareti oluşur. Ve genç çocuk bu soruların cevabını bulmaya çalışır ki bu da sözünü ettiğimiz içinden yükselen istekle ilgilidir. Araştırmacılar genç çocukların çocukluk çağını geride bıraktıktan sonra çocukluk çağında büyük bir iyimserlikle ailelerinden öğrendiklerine kuşku gözüyle bakmaya başladığını gösteriyor. Genç çocuk artık fikri açıdan yetiştiği için yaşamının temel konuları hakkında düşünme gücüne kavuşmuş ve her türlü fikri ve duygusal gereksinimlerini karşılayabilecek yeni bir fikri ve inanca dayalı düzen kurmaya çalışır.
Bundan başka buluğ çağında genç çocukta türlü cismi ve ruhi içgüdülerin ve ihtiyaçların görünmeye başlamasının yanı sıra içindeki dini ve ahlaki vicdanı da uyanır ve aktif hale gelir ki bu da doğal olarak maneviyatı ve dini gerçeklerin üzerinde düşünmesine de yol açar. Bu yüzden genç çocukların bu yaşta en asil gereksinimlerinden biri dini ve ilahi gereksinimleri ve sahipleridir. Her halükarda genç çocuğun içinde bulunduğu özel şartlar dini ve inanca yönelik terbiyesine daha fazla önem verilmesini ve böylece bu evrede içine düştüğü belirsizlik ve şaşkınlık ve muğlaklıklardan kurtulmasını ve yaşamı içinde açık bir felsefeye ulaşmasını gerektirir. Dini iman ve inanca kavuşmak, genç çocuğu bu evrenin istek ve zaruretlerinden kaynaklanan ruhi huzura kavuşturur ve içindeki ısrapları da yatıştırır.
Din çok yönlü bir düzen olarak yaşam için açık bir felsefe sunar. Dini düzende her türlü temel sorunun cevabını bulmak, özellikle ergenlik çağında emsalsiz bir derinliği ve genişliği olan insanın temel ihtiyaçları bağlamından belli bir yöne kavuşmak mümkündür. Dini inançlardan kaynaklanan huzur genç çocukta birkaç sebepten ötürü oluşur. İlkin genç çocuğu şaşkınlık ve belirsizlik durumundan kurtarır ve ona açık bir fikri ve pratik çizgi sunar. İkincisi Allah'a inanç genç çocuğun bakış ufkunu maddi dünyanın sınırlarının ötesine kadar genişletir ve dünyevi konularda başarısızlıkları onu dize getirmez ve umutsuzluğa ve hüsrana uğratmasına mani olur.
Gerçekte insanın Allah'a ilgisi ve onunla kalbi irtibat kurması fıtri bir ihtiyaçtır ve karşılanmadığı takdirde insanı açık gizli huzursuzluğa sürükler. Oysa Allah'a inanmak ve iman etmek insanda rıza ve hoşnutluk duygusu yaratır ve iç ısraplardan kurtarır. Kur'an-ı Kerim gerçek huzurun ancak Allah'a yönelmek ve onu anmakla mümkün olduğunu belirtirken, Ra'd suresinin 28. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Bilirsiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Thank you.
İslam dini açısından insan buluğ yaşına geldiğinde sorumluluklara başlar. Yani her amelinden ister olumlu ister olumsuz olsun sorumludur. Eskiden büyük alimlerden bazıları bu yaşa gelen genç çocuklar için kutlama töreni düzenlerdi. Bu törene dinin önde gelen büyükleri davet edilir ve muhteşem bir kutlamada buluğ çağına gelen genç çocuktan artık yetişkin bir insan olarak söz edilir ve törene katılanlar da onu kutlardı. Bu merhaleli genç çocuk yaşamının bu evrensi yeni ve önemli bir başlangıç olduğunu anlar ve yetişkin insanlar gibi Yüce Allah tarafından muhatap alındığını ve artık sorumlu olduğunu ve ilahi ahkama ve kurallara uyması gerektiğini öğrenirdi.
Kamede 6. yüzyılın ünlü alimlerinden Seyyid İbni Tavuz evladına hitaben şöyle diyor. Eğer Yüce Allah'ın merhameti ve inayetiyle hayatta olursam senin buluğ çağına geldiğin günü bayram yapacağım. O zaman ey oğlum Muhammed Rabbimizin makamının azametini ve kemalini ve cömertliğini hatırla ki o anda seni önemsemiş ve meleklerini sana göndermiştir. Çünkü senin ibadet amellerini yazmaları ve hesap gününde sana şahitlik etmeleri gerekir. Gerçekte genç çocukların dini sorumluluklarını üstlenmesi, ruhi ve psikolojik gelişmelerine yardımcı olur ve gelecekteki yaşamında sorumluluklarını üstlenmeleri için onları hazırlar.
İslam dini doğru bir anlayışla genç çocuğa yaşamında kendi sorumluluğu dışında yaşadığı her türlü olumsuz hadise Yüce Allah tarafından bir sınav olduğunu ve amacı insanı yetiştirmesi ve kemale erdirmesinden ibaret olduğunu öğretir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Yusuf'un gençlik çağını ve nasıl buluğ dönemi gibi çok hassas bir dönemde kendi çağının en tehlikeli ve en zorlu sınavı ile karşı karşıya kaldığını ve güçlü imanı ve iradesiyle bu ilahi sınavdan başı dik çıktığını anlatır. Hazreti Yusuf'un kişiliği gençler için en mükemmel örnek olarak tanıtılmıştır. Öte yandan tarih boyunca gelmiş geçmiş büyük liderlerin ve bilginlerin yaşamı incelendiğinde bu insanların bilinçli bir şekilde yaşamın zorlukları ile mücadele ettikleri ve başarıları da özellikle çocukluk ve gençlik ve ergenlik çağında zorluklara karşı direnişlerinin ürünü olduğu anlaşılır.
Günümüzde Batı dünyasında genç çocuklar intihar ve uyuşturucu madde bağımlılığı gibi birçok bunalımla karşı karşıyadır. Batı uzmanlar ve kanaat önderleri bu sorunların sebeplerinden birini dinden ve inançtan uzaklaşılması, laiklik ve sekülerizm gibi düşüncelerin hakim olması ve dini yaşamın çeşitli alanlarında renksizleşmesi şeklinde açıklıyor. Batı'nın Ölümü adlı eserin yazarı Patrick Buchanan, Batı'nın geleceğinin ufku hakkında zeval işaretlerinden söz ediyor. Yazara göre Batı'nın ilk ölüm biçimi ahlaki ölümdür. Çünkü Batı'yı hakim olan yeni kültürel eğilim bu toplumda tüm ahlaki ve ailevi ve terbiyevi değerleri yok etmiştir. Yazar bu konuda şöyle diyor. Amerika'da okulların yönetimi, sekülerizmi peşkeş çekildiği gün bu durum Hristiyanlık için ezici bir yenilgiydi. Siyaset Batı'yı buhrandan kurtaramaz. Çünkü bu buhran maddi bir buhran değil, manevi ve ruhi bir buhrandır.
Evet, ergenlik çağında Allah'ı tanımak ve ona iman etmek bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Allah'a iman sayesinde genç çocuğun manevi kişiliği gelişir ve maneviyatla ilgili sorularına verilecek doğru cevaplar iyi bir geleceğe kavuşmasına vesile olur.
Muhterem dinleyicilerimiz, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 16. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sıla-i Rahim, Yüce Allah katında o kadar önemlidir ki bu amelin mükafat bakımından en hızlı ibadet olarak belirlemiş ve uhrevi mükafatın yanında dünyevi ve çabucak ulaşılan mükafat da belirlemiştir. Öyle ki günah işlemiş bir hanedan kendi aralarında sıla-i rahimde bulunursa mal varlığı artar ve birbirine iyi davrandıkları takdirde ömürleri de uzar. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim sıla-i rahim ederse Allah onu sever ve rızkını artırır ve ömrünü uzatır ve onu vaat ettiği cennete götürür. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur: Sıla-i rahim ve yakınlar ve akrabalarla bağları güçlendirmek ve komşulara iyilik etmek evleri ve kentleri imarlı eder ve ömürleri uzatır. Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Sen öyle bilinmez kudretsin ya Rabbi. Sana her cismi canlı cansız varlık tabi. Hem ismi alemsin hem kudreti ilahi. Nurun işitten zuhur etti biri Muhammed, biri Ali. Hem bu fani dünyayı hem gerçek ahireti. Sen var ettin Musa'yı, İsa'yı hem Muhammed'i. Sevsin Muhammed ümmeti unutmasın ehli beyti. Nurun şitten zuhur etti biri Muhammed, biri Ali. Hatice Tülü Kübra, göz bebeği Fatıma Tüzzehra'yı, Ali Gül Murteza'yı, Hasan Ünlü Müçteba'yı, Hüseyin'i Şehidi Kerbela'yı, takdir senindi, Yezid kesmedi Zeynel Abidin'i, nurun şitten zuhur etti biri Muhammed, biri Ali. Meleklerin varken sen yarattın beni Adem'i. Hem akıl verdin hem zeka, bir de kalbi beyni. Fırsat verdin kula bilmez kul kendini. Nurun şitten zuhur etti biri Muhammed, biri Ali. Söylettin dilimi, bayram mahşuktur deli. Selman-ı Farisi, Hallacı Mansur'u, Seyyid Nesim'i. Ahmet Yesevi, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Nurun Şit'ten zuhur etti, biri Muhammed, biri Ali.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.